Ayrım 5. Sayfa 55. Benedict birader kabul törenini geride bırakmış olmasına rağmen tarikatının pelerinini taşımayan tek kimse olmalıydı. Çenesi daima tıraşlıydı ve saçını soylular gibi uzatıyordu. Kim olduğunu bilmeyen biri onun özgür bir şehirli, bir tacir veya teolog olduğunu düşünebilirdi. Benedict farklı kimliklere bürünmenin ustasıydı ama kesinlikle bir kahraman değildi. Şiddetten nefret ederdi. Espri anlayışı son derece gelişmişti. Bir sohbet esnasında yaşlı Şirak, İsa'nın gerçekte bir Romalı olduğunu öne sürdüğü vakit ona şöyle karşılık vermişti. Doğrudur, sadece bir İtalyan annesinin bakire olduğunu öne sürebilir ve sadece İtalyan bir anne oğlunu Tanrı yerine koyabilir. Benedict Le Bon solgun çehreli bir insandı. Çelimsiz ve önemsiz dış görünümü ona rakipleri tarafından küçümsenmek gibi önemli bir avantaj sağlıyordu. Neredeyse yarım düzine dil konuşabiliyordu ve zamanında pek az kişide rastlanabilen mantıklı düşünme yeteneğine sahipti. Karmaşık olaylar arkasındaki umulmadık ilişkileri yakalamakta ustaydı. Benedict kutsal ruha benziyor diyordu Magister Müsniyer onun hakkında. Varlığını algılamak neredeyse mümkün değil ama buna rağmen olağanüstü bir etkisi var. Benedict biraderin kütüphanenin büyük yazı salonundan alınarak evrak şubesine gönderilmesi çok çabuk olmuştu. Bu şubenin çalışanlarından dahice yeteneklere sahip olmaları bekleniyordu. Ancak yapılanlar aslında sıradan sahtekarlık işlerinden başka bir şey değildi. Burada tarikatın lehine olmak üzere imparatorluk mühürleri, papalık imtiyaz belgeleri, antik çağa has mürekkep ve parşömen büyük bir ustalıkla taklit ediliyor, imzalar kopyalanıyor, vergi muafiyetleri sağlanıyor, arazilere ve miraslara el konuluyordu. Yaptığı işin sahtekarlık olduğu Benedict'in aklına bir kez olsun gelmemişti. Tanrı'nın ve tarikatın emrinde olmak ahlaki açıdan her türlü gerçekliğin üzerinde bulunmuyor muydu? Madem bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi, o zaman yaban asmaları nasıl ıslah ediliyorsa, onların da olmaları gerektiği şekle sokulmaları elbette ki çok doğaldı. Tarikatın mülkiyetine geçirmeye değer taşınır ve taşınmaz malların kokusunu almakta özel bir yeteneğe sahip olduğu için, Benedict kısa sürede önemli görevler üstlenen gezgin bir gizli ajana dönüşmüştü. Birden fazla dili rahatlıkla konuşabilmesi ve gerçek bir insan sarrafı olması, bir yerde birkaç günden fazla durmasına imkan tanımayan heyecanlı karakteriyle birleşince bu görevinde de büyük başarılar elde etmesini sağlıyordu. Kusur denemez ama bir özelliği daha vardı. Fareler onu dehşete düşürüyordu. Ona Mus Microtus yani fındık faresi lakabının takılmış olması bu nedenle kulağa oldukça şaşırtıcı geliyordu. Ancak bu lakap ona dış görünüşü yüzünden değil, çalışma şekli yüzünden takılmıştı. Tıpkı fındık fareleri gibi onun yaşam alanı da yeraltı dünyasıydı. Tüm önemli saraylarda ve kardinal katedrallerinde bulunan casusları onu daima yeni bilgilerle besliyorlardı. Önemli görevleri yalnız başına halletmek alışkanlığına sahipti. Haftalar boyunca ortadan kaybolur, burnunu bulabildiği her deliğe sokar, karıştırır, biriktirir, sonra da vakayı çözmüş olarak yeniden ortaya çıkardı. Seyahatleri onu şartlısa götürdüğü zamanlarda katedral inşaatındaki yoğun faaliyet, Benedict'in daima hayranlıkla büyülenmesine neden olurdu. Yıldızların solgunlaşmaya başlamasıyla birlikte işçiler, basit kulübelerinden tıpkı kıyamet gününde mezarlıklarından çıkan ölüler gibi dışarı süzülürlerdi. Sabah serinliğinde vücutlarından buharlar yükselirdi. 20-30'u büyük bir arabanın önüne koşulur, tekerlekler büyük taşların ağırlığı altında çatırdarken, keşişler onları gayrete getirmeye çalışırdı. İleri, ileri, Tanrı böyle istiyor. Toz içinde kalmış vücutlarıyla birer hayaleti andıran çelimsiz silüetler, tahta teknelerin içinde duvarcı ustaları için harç karıyordu. Taş işçilerinin çıkardığı gürültü, kulakları sağır edecek denli şiddetliydi. ''Cehennemi işte böyle tasavvur ediyorum.'' diye bağırdı Benedict. ''Bunu kimse duymasın sakın.'' diye karşılık verdi ona refakat eden Jacob'a birader. ''Tam aksine cennetin ön avlusunda bulunuyorsun. Burada şu geçerli değildir. Ora et labora. Geçerli olan şudur. Ora est labora. İşçiler için çalışmakla ibadet etmek aynı anlama geliyor. Sabahları işe başlamadan önce kutsal ekmek yiyorlar. Günah çıkarmadan inşaat alanına yaklaşmaya cüret eden bir kimse, bir kafir gibi taşlanarak kovalanıyor. Sadece Chartres sakinleri değil, civar köylerin neredeyse tümü akın akın buraya geliyor. Hem maddi imkanlarını hem de kol güçlerini Tanrı'nın anası için seferber ediyorlar. Tımar sahipleri imtiyazlarını bize devrediyor. Hatta psikoposlar bile gelirlerinden bizim lehimize vazgeçiyorlar. Manastırlar buradaki yüzlerce, binlerce insanın karnını doyuruyor. Kadınlar elbise dikiyor, hastalar ve sakatlar bile günlerini bize dua etmekle geçiriyor. Bu arada yanlarından iki keşiş geçti. Yüzü ıslak bezlerle örtülü inleyen bir adamın koluna girmişlerdi. "Pek iyi görünmüyor, ne oldu?" diye sordu Benedit. "Sönmemiş kireç. İki göz ne de mi? Artık sadece bir gözü var. Aman Tanrım, ne korkunç. Bakire Meryem onun yanında olacaktır. İsa körleri iyileştirmemiş miydi? En azından ilahi Kudüs'ün ışıltısını görebilecek," dedi rahip ve adama doğru hat çıkardı. "İnşaat alanı değil, sanki mezbaha," dedi Benedit. "Bu senin fikrin birader. Bu katedral yaklaşık 20 yıldan bu yana inşa ediliyor. Bu zaman zarfında burada kaç kişinin ölüp gittiğini biliyor musun? 400'den fazla. Kemikleri kırılanlar, ezilenler, iskeleden düşenler, kör olanlar ve sakat kalanlar bu sayıya dahil değil. Ne büyük bir fedakarlık. Tanrı'nın şerefine kendi oğlunu kurban etmeye hazırlanan ihtiyar İbrahim'inkine benzer bir cezbe. İlahi bir çılgınlık. Kulenin tepesindeki tahta vinci görüyor musun? Bakire Meryem gününde iki marangoz oradan aşağı düştü. Genç olanı son anda yağmur oluğunu yakalamayı başardı. Oltanın ucundaki bir balık gibi uçurumun tepesinde çırpınıp duruyordu. Rahipler onun için ex distatus duasını okumaya başladılar. Göğe yükselen dualarımız ne yazık ki hiçbir işe yaramadı. Adam kafa üstü, yerdeki taş kaplamalara çakıldı. Sayısını hatırlayamadığım bir sürü adam bacağını kırdı. Aynı zamanda koltuk değnekleri de yapan tabutçu, yanında tam 6 çırak çalıştırmaya başladı. Bu gidişle katedralin açılış ayininde dev sahanı dolduracak sayıda insan bulunamayacak. Bir süre önce bir çatı ustasının şöyle dediğini duydum. "Cehennem yer altında değil, aksine yukarıda, gökte. Adem'in torunlarının torunları, göğe ulaşacak yükseklikte bir kule yapmak istedikleri için cezalandırılmamışlar mıydı? Bu katedral neden bu kadar yüksek olmak zorunda? Bunu büyük ustada soracağım," diye geçirdi aklından Benedit. Birkaç gün sonra onun huzuruna çıkmıştı. "Chartres'taydın, Benedit birader," dedi büyük ustad. "Orada işler nasıl gidiyor?" "Babil Kulesi'nin inşaatında olduğu gibi." "Daha önce asla bu denli görkemli yapılar göğe yükselmemişti," dedi büyük ustad. "Hatta Romalılar zamanında bile." Peter de Montesquieu çalışma odasının duvarını kaplayan haritalardan birinin önünde durmuştu. Benedit, Fransa'nın çok iyi tanıdığı sınırlarını fark etti. Diğerlerinin yanında dev bir inşaat daha. Noyon, Senlis, Laon, Paris, Poitiers, Soissons, Bourget, Chartres, Rouen, Reims, Le Mans, Amiens, Beauvius ve Strasbourg için planlar hazır ve bu saydıklarım sadece en önemli katedraller. Bu yapıların sayılarından ve boyutlarından ziyade esas şaşırtıcı olan mimari özellikleri. Batı dünyası bugüne dek sadece antik elementleri kullandı. Yunan sütunları, Roma kemerleri ve kubbeleri. Bizim mimarimiz ise tümüyle farklı ve yeni. Daha önce bizim yapılarımızdaki formlar ve yapısal teknikler hiç uygulanmamıştı. Dev salonlarımızın tavanları kalın, hantal sütunlar tarafından taşınmıyor, ince, zarif kolonlar sanki ağırlıksızmış gibi göğe yükseliyor. Eskinin birkaç kulaç kalınlığındaki kaba duvarlarına gerek kalmadığı için yerlerini muhafız kulelerinden bile yüksek, vitraylarla kaplı pencerelere bırakmış durumda. Rengarenk camlardan süzülen ışık uzmeleri içerisini kelebek kanatları kadar canlı ve gizemli bir aydınlığa boğuyor. Kütle güce dönüştürülmüş durumda, hem de olağanüstü kudrette bir güce. "Bu yeni yapılar neden bu kadar yüksek?" diye sordu Benedit. "Bir sahanın 50 ya da 100 kulaç yüksekliğinde olması ne işe yarar? Bu yüzden içerisi daha fazla insan almaz ki. Bu yapılar salt toplantı yeri olmaktan daha öte anlamlar taşıyorlar." "Evet, elbette bunlar Tanrı evleri," dedi Benedit. "Ama Tanrı'nın bu büyüklükte mekanlara ihtiyacı var mı gerçekten?" "Bu yeni mekanlara Tanrı'nın değil, bizim ihtiyacımız var." "Biz Hristiyanların." "Hayır, biz tapınakçıların," diye sözünü kesti onun büyük üstad ve konuşmaya devam etti. "Biz yapılarımıza kendimizin şekil verdiğini düşünüyoruz. Oysa bizi şekillendiren yapıların ta kendileri. Mimarlık da bir yanıyla dine benzer. Bir zamanlar insanlar tarafından yaratılmış olanlar, bir müddet sonra içlerinde yaşayanları da kendilerine benzetirler. Biz bunun farkında bile olmayız. Çünkü çevremiz tarafından akla ve mantığa uygun bir öğretiye bağlı olmaksızın dönüştürülürüz. Kişiliğimiz yaşantımızın ilk 3 yılında gelişir ve son halini alır. Ancak biz hayatımızın en önemli bu kesimini hatırlamayız bile. Büyük Üstad bu kez bir modelin önünde durmuştu. Sevgi dolu gözlerle onu bir süre süzdükten sonra Benedit'e döndü. Bu yeni katedrallerden birinin içine girdin mi hiç? Ne görkemli bir olay. Bunu bir kez yaşayan biri asla bir zamanlar olduğu kişi olarak kalamaz. Non sum qualis eram. Bu mekanlar yeni insan için bir eritme potası. Göğe yükselen yapılar da yeni bir çağın başlangıcıdır. Bizim tarafımızdan düşünülen ve yönlendirilen bir çağ. Burada gerçekten neler olup bittiğini sadece pek az kimse anlamayı başarabilir. 100 yıldan kısa bir dönemde Mısır piramitlerinden sonra dünyanın en görkemli yapıları olan bir dizi katedral inşa etmeyi başardık. Bu mekanlar insanlığı bugüne dek görülmemiş bir coşkuyla yeni bir ateşle dolduracak. Pencerelerden içeri süzülen güneş ışıkları insanı yaşayan cennetle karşı karşıya bırakacak. Cennetin ışıltısını kendi gözleriyle gören biri bir daha nasıl şüpheye düşebilir? Sefil günlük yaşamlarında gri çamurdan, kahverengi tahtadan ve beyaz kireçten başka bir renk görmeyen insanların bu renk cümbüşünden nasıl etkileneceklerini bir düşünsene. Taşa dönüşmüş bir ilahi Kudüs, ışığa boğulmuş bir kutsal ruh. Bilgelik taşı nasıl kurşunu altına dönüştürüyorsa, bu kutsal mekanlar da insanları yeni bir varlığa dönüştürecek. Tüm halk için düşünülmüş kutsal bir gizem ayini. Virgo Paritura, çocuk doğuracak bakire. Ancak taşı taşıyacak olan Chartres. Kuzey Kulesi'nin zirvesinde bir güneş, Güney Kulesi'nin tepesinde de bir ay parlayacak. Baphomet. Nihil in intellectu, God non ante insensu. Önceden duyularla algılanmayan bir şey, sonradan asla akılla kavranamaz. Büyük Üstad nerede bulunduğunu ve ne yaptığını unutmuştu. İçine adım attığı başka bir dünyada kendi kendine konuşuyordu. Konuyu dağıttığım için özür dilerim Benedit birader. Çok fazla çalışıyorum ve bu söylediklerimin seninle konuşmamız gerekenlerle bir ilgisi yok. Mabeyince seni bekliyor. Sana yeni görevin hakkında gereken bilgileri verecek. İki tapınak şövalyesi yan yana dar sahil şeridi boyunca ilerliyordu. Sen nehrinin karşı kıyısında birkaç eski tekne akıntının ters yönüne doğru yavaşça gidiyordu. Soğuk hava yüzünden adamların nefesleri küçük beyaz bulutlara dönüşüyordu. Bildiğin gibi Benedikt birader, Dük Ludwig yaşamının büyük kısmını imparatorluğun hizmetinde geçirmişti dedi mabeyinci. Faaliyetleri onun sık sık Sicilya'ya, hatta Nil'in yukarı kısımlarına dek uzanan seyahatlere çıkmasına neden oluyordu. Kendisine ait Alman ülkelerinde pek az bulunuyordu. Buna rağmen tebaası tarafından sevilen ve sayılan birisiydi. Hollanda Soylular Birliği'ne tutsak düştüğü zaman tebaası 10.000 gulden karşılığında onun özgürlüğünü satın almıştı. Böyle bir şey pek sık gerçekleşmez dedi Benedikt birader. İmparator da Dük Ludwig'e büyük değer ve önem veriyordu. Onu imparator naibi yapmakla kalmamış, aynı zamanda ilk doğan oğlunun vaftiz babası olmasını da rica etmişti. Ancak Dük ile veliaht arasındaki ilişki görünüşe göre pek iyi değilmiş. Prens Henrich, yanında kaldığı dönemlerde kontun katı eğitimi yüzünden babasına birkaç kez şikayette bulunmuş. ''Bu bir cinayet sebebi değil.'' diye güldü Benedikt birader. Mabeyinci evet anlamında başını salladı ve sözlerine devam etti. Bildiğin gibi İmparator Frederick ile Papa Gregor arasında oldukça tatsız bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. Sanırım bunun nedenini de biliyorsun. İmparator Haçlı Seferi'ni kendi iddiasına göre kara veba yüzünden, papalığa göre de politik sebepler yüzünden yarım bırakmıştı. Gregor onu aforoz etmişti. Ancak bu ceza imparatoru ertesi yıl kendi Haçlı Seferi'ni düzenlemekten alıkoyamamıştı. Papa ile imparator arasındaki bu kavgada Dük Ludwig Gregor'dan yana tavır almıştı. İmparator Frederick'in onun için yaptıkları dikkate alınacak olursa, Dük'ün bu davranışının kabul edilir olmadığı ilk bakışta anlaşılacaktır. ''Al sana bir cinayet sebebi!'' diye bağırdı Benedikt birader. ''Respice finem!'' ''Bu kadar acele etme!'' diye uyardı onu mabeyinci. Bildiğin gibi imparatorun Haçlı Seferi başarıyla sonuçlandı. Frederick Mısır Sultanı ile yaptığı anlaşmalar sonucu kutsal toprakları ele geçirdi ve Kudüs krallığını kurdu. Gerçek bir mucizeydi bu. Böylece Papa ile İmparator tekrar barıştılar. Artık Ludwig'i ortadan kaldırmak için bir sebep kalmamıştı. Ama buna rağmen Dük, 2 sene sonra hançerlenerek öldürüldü. ''Aman tanrım, demek İmparator Dük'ten bu kadar nefret ediyormuş.'' ''Saçma!'' diye bağırdım abi İnci. ''Frederick, Dük'ten neden nefret etsin ki? Ludwig'in Roma'dan yana tavır almasının sebebinin İmparator'a zarar vermeyecek, ancak kendisinin Bavyera'daki konumunu güçlendirecek politik bir manevra olduğunu pekala biliyordu. İmparator'un kendisinin de bu alanda gayet usta olduğu bir gerçek. İşine geldiği gibi Papa veya Halife ile anlaşıp bozuşmakta üstüne yok. Yüksek politika manevraları satranç oyununa benzer. Krallar ve piskoposlar bir oyunun piyonlarıdır. Hangi hamlenin yapılacağına duygular değil, mantık karar verir. Frederick kadar soğukkanlı bir hükümdar pek az bulunur. Çok geride kalmış, hem de aslında gerçek bile olmayan bir nankörlük yüzünden intikam duygularına kapılmak, Frederick'in karakterine kesinlikle uygun değil. İmparatorluk naibinin öldürülmesi onun için bir kazanç falan değil. Aksine ona zarardan başka bir şey vermez. Neden? Diye sordu Benedict. Bu aşağılık cinayetin şüphe oklarının ilk olarak kendi üzerine yöneltileceğini bildiği için. Bavyera manastırlarının yıllıklarında yazılanları bizzat kendin okudun. Katilin kim olduğunu hiçbiri söyleyemiyor. Ama cinayetin arkasında imparatorun bulunduğu konusunda herkes hemfikir. Demek imparatorun bu işle bir ilgisi olmadığını düşünüyorsunuz, öyle mi? İyi ama o halde neden beni bu yönde araştırma yapmakla görevlendiriyorsunuz? İmparator Frederick'in bu işle bir ilgisi olmadığını söylemedim. Onun bu cinayete bir şekilde karışmış olduğunu düşünüyorum. Ancak katil değil, kurban olarak. Kurban mı? Benedict doğru anlamamış gibi Mavi İnci'nin son sözünü tekrarladı. Eski Roma içtihatı şöyle der. Is fecit, huis prodest. Kimin işine yarıyorsa o yapmıştır. Nereden başlayacağız? Hagen von Halberstadt'ten. Bu adam Alman tarikat üstadının sekreteri olarak imparatorla beraber kutsal topraklarda bulunmuştu. Silahı da kalem kadar iyi kullanan kabadayının teki. Her şeyden önce daimi bir parasızlık içinde. Araştırmalarımıza ondan başlayacağız. Turnuva her zamanki gibi bir sabah ayininden sonra başlamıştı. Açık havada yapılan bir kahvaltıdan sonra yaverler katılımcıları silahlarının başına çağırmışlardı. Benedict birader bölge kontunun şövalyelerinin yanında duruyor ve karşılaşma için atları hazırlamaya çalışan uşakları seyrediyordu. Kişnemeler, silah şakırtıları, küfürler, emirler, dualar. Alçak duvarın üzerine müzisyenler tünemişti. Ancak çalgılarından yükselen nameler rüzgar tarafından alınıp götürülüyordu. Mayıs turnuvaları zenginlerin servetlerini tüm dünyaya teşhir edebilmeleri için iyi bir fırsattı. Herkes sahip olduklarını başkalarına göstermek istiyordu. Kadınlar başka hiçbir yerde göğüslerini burada olduğu kadar utanmazca sergileyemiyorlardı. Erkeklerin pantolonları asla burada olduğu kadar dar olmaz, uçkuruna şişirilmiş koyun bağırsakları tıkılmazdı. İlk iki rakibin mızrakları daha ilk saldırıda kırılmış ama birbirlerini eğerden aşağı atmayı başaramamışlardı. Ter içinde kalmış atlar kişniyerek şaha kalkmış, ikinci saldırıya hazırlanıyorlardı. Sonra iki koçun şiddetiyle mızraklar çatıştı, havada tahta parçaları, bir miğfer ve demir bir eldiven uçuştu. Süvarilerden biri havada büyük bir yay çizdi ve tüm ağırlığıyla yere yuvarlandı. Ön bacaklarının üzerine çöken at bir takla attı, ancak kendini hemen toparladı ve tekrar bacaklarının üzerine doğruldu. Bu arada koşup gelen at uşakları hayvanın dizginlerini yakalamışlardı. Galip şövalye kendisine yapılan güçlü tezahürata karşılık veriyordu. Mağlup ise bir sedyeye konarak müsabaka alanının dışına taşındı. Benedict'in yanında bariyere dayanan genç bir şövalye şöyle dedi. Her şeyini ortaya koydu ve her şeyini kaybetti. Ama hayatı ona kaldı dedi Benedict. Tek başına pek bir işe yaramaz diye güldü şövalye. ''Sanırım bilmiyorsun birader, tarikatımızın üyesi olduğunu sanıyorum. Bu karşılaşmalarda galip, mağlubun atına, silahlarına ve zırhına sahip olur. Bu karşılığında hayvanları ve uşaklarıyla beraber 3 çiftlik satın alabileceğin bir meblağdır. Bazı soylu derebeylerinin bu müsabakalardan sonra atadan kalma topraklarını rehin vermek için doğruca Yahudilerin yanına koştuğunu biliyorum. Borazanlar bir sonraki müsabakanın az sonra başlayacağını haber veriyordu. Şövalyelerden ilki mızrağını doğrultarak alana girdi. Yaver olanca gücüyle bağırarak onu izleyicilere tanıttı. Lutz von Vassaland geliyor işte, üzerinde her zamanki Venüs gömleğiyle. Benedikt bu kadar tuhaf bir adamı daha önce hiç görmemişti. Tepeden tırnağa demir zırhlara bürünmüştü. İnce yapılı atının üzerinde gerçek bir dev gibi görünüyordu. Zırhının üzerine her tarafını bir örümcek ağı gibi kaplayan şeffaf bir kadın elbisesi geçirmişti. Bir iple topladığı uzun sarı saçları miğferinin arkasında uçuşuyordu. Köln ile Cherbourg arasında onun katılmadığı bir tek turnuva dahi yoktur dedi genç şövalye. Venüs'ün en sadık hizmetkarıdır. Kadınlar onu neredeyse ilahlaştırıyorlar. Borazanlar ikinci kez çaldı. Yaver bu kez şöyle bağırdı. Şimdi de Hagen von Halberstadt geliyor. Kırmızı sıçanıyla hem de iri ve yağlı. Birkaç at uşağının güldüğü işitildi. Oswald von Wolkenstein'in meşhur şiirini hatırlamışlardı. Gel buraya sevgilim, sıçanım beni korkutuyor ama yine de onu uyandıralım. Birlikte yatağı çatırdatalım. Birkaç at uşağının güldüğü işitildi. Hagen von Halberstadt, gümüş eyerli devasa bir aygıra biniyordu. Kalkanının ucunda uzun kuyruklu, kırmızı renkli, büyük bir sıçan göze çarpıyordu. Şövalyeler ilk olarak tribünlere dönerek renkli bayrağın altına oturmuş olan kontun misafirlerini selamladılar. Sonra da savaşçıları birbirinden ayıran bariyere doğru ilerlediler. Renkli kurdelelerle süslenmiş olan tahta, atların zırh kaplı göğüslerinin yüksekliğindeydi. Şimdi bariyerlerin karşılıklı iki ucuna ulaşmışlardı. Aralarında 30 çift adım mesafe vardı. Davul gümlemesini işiten savaşçılar, miğferlerini yüzlerini koruyan kısmını aşağı indirdiler. Müsabaka alanına ölüm sessizliği çökmüştü. Miğferin demir kıskaçlarının çıtırdısı, tribünlerin en arka sıralarından bile rahatlıkla işitiliyordu. Her iki savaşçı içinde güneşin aydınlığı zifiri bir karanlığa dönüşmüştü. Miğferin önündeki dört köşe daracık delikten sadece rakibi görebiliyorlardı. İlk borazan sesi. Atlılar mızraklarını öne eğip ileri uzattılar. Uçları bir çıngıraklı yılanın kuyruğu gibi titriyordu. Atların sağrıları sarsılıyordu. Tüm sinirler her an kopacakmış gibi gerilmişti. İşte ikinci borazan sesi. Yüzlerce gırtlaktan yükselen bir çığlık. Atlılar birbirlerine doğru yıldırım hızıyla ilerlemeye başladılar. Nallar yere bir çekiç gibi dövüyordu. Kutsal Meryem Ana, yardım et! O domuz mutlaka gebermeli. Sanki binlerce kemikten yükselen bir takırtı ve çatırtı. Yüzlerce gırtlaktan yükselen vahşi bir haykırış. Seyirciler heyecanla ayağa fırlamıştı. Lutz von Vassaland, demir eldiveninin içinde mızrağının kırık sapını tutuyordu. Rakibi ise bariyerin yanında yatıyordu. Yüzü kumların içine gömülmüştü. Kalkanı çarpışma anında parçalanmıştı. Koşarak gelen uşaklar, baygın adamın zırhını çıkardılar. Başındaki miğferi çıkardıklarında, etrafındaki insanlar dehşet dolu çığlıklar atmaya başladılar. Manzara gerçekten de korkunç ve iğrençti. Adamın yüzü ve saçları olduğu gibi beyin parçalarına bulanmıştı. Ancak daha yakından yapılan bir inceleme bu yapışkan maddenin sadece mideden gelen kusmuk olduğunun anlaşılmasını sağlamıştı. Hagen von Halberstadt az sonra kendine geldi. Yardım tekliflerini geri çevirerek uşakların getirdiği bir ata bindi ve etrafına korkunç küfürler savurarak müsabaka alanından uzaklaştı. Venüs'ün hizmetkarı ise hayranlarının gönderdiği çiçekler, renkli kurdeleler ve vaat dolu bakışlarla ödüllendiriliyordu.